Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Haftanın son günü 9 Şubat 2018 Cuma günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugün dünya gündemini biraz kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü iki konuğum olacak hafta. İki konukla kapatacağız. Amerikan yönetiminin Suriye'de yine Suriye ordusu ve müttefiklerine yönelik saldırıları son birkaç güne damgasını vurdu. Haftanın çarşamba gününden itibaren geri kalanına desek yeridir. Amerika ile Rusya arasındaki gerilim, Türkiye-Amerika gerilimi, Türkiye-Rusya gerilimi, Suriye gerilimi, Suriye sahasının dört bir yanında gerilim var. Bugün birazcık bu sahayı toparlamaya çalışacağız. Son gelişmeler eşliğinde elbette hem bölgeyi değerlendirmeleriyle yakından tanıdığımız Hüsnü Mahalli, gazeteci yazar Hüsnü Mahalli'ye bağlanacağız. Hem de yine aynı şekilde Şam'da uzun yıllar görev yapmış savaş sırasında Tel Aviv Televizyonu'nun yorumcusu ve Duvar internet sitesinin yazarı Musa Özurlu'ya hemen arkasından bağlanıp neler oluyor sorusuna yanıtlar aramaya çalışacağız. Frekanslarımız değişmişti. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. İnternetten aynı zamanda Sputnik Türkçe'nin, Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Yayınımızın tekrarı da akşam 23.00 ile çift sıfır arasındaki saatlerde. Kaçırırsanız yine oradan da yayınımızı dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Amerika'nın Suriye'ye saldırı için son yıllarda gerekçe gösterdiği kimyasal silah meselesi. Irak'ta sahte kitle imha silahı yalanlarıyla girişilen işgal dünyanın hala aklındayken, Suriye'de de 2013'te Doğu Guta'da ve geçen sene 2017 Nisan'ında da Han Şeyhun'daki kimyasal saldırı iddiaları gündeme damgasını vurmuştu. Şimdi tekrardan son haftalarda bizzat Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ağzından ve Amerikalı yetkililerin ağzından Suriye'nin klor gazı ya da sarin gazı saldırıları düzenlemiş olduğuna dair bir takım açıklamalar yapılıyor ama kanıt falan da ortaya konulmadan bunlar saçılıyor sosyal medyada ve Batı kamuoyunda, özellikle sivil toplumda bazı trollerin, think tankerların, düşünce kuruluşu uzmanlarının bu konuda yoğun bir yayını, propaganda yayını olduğunu belirtmek lazım. Hal böyleyken Amerikan Savunma Bakanı James Mattis çıktı ve sadece 2017 Doğu Guta saldırısının değil, 2017 Han Şeyhun saldırısının değil, 2013'teki Doğu Guta'daki saldırının da saldırıya dair de ellerinde sarin gazı, yani Amerika'nın kırmızı çizgi diye çizdiği Obama döneminde sarin gazı kullanımına dair kanıt olmadığını söyledi. Evet, tabii tartışılıyor ama bunu nasıl tersine çevirecekleri, çünkü Hans Blix, Scott Ritter gibi kimyasal silah uzmanları gündeme getirmişti konuyu. Garrett Porter gibi gazeteciler Amerika'nın resmi sunumunun çok sorunlu olduğunu, kanıtların çok sorunlu olduğunu, elde kanıt olmadığını söylemişlerdi. James Mattis ise ellerindeki kanıtlar için adres olarak yardım grupları ve diğerleri diyerek aslında cihatçı grupları gösterdi sadece. Bundan sonra tekrardan bu kimyasal silah meselesini her masa, diplomasi masası kuruluşunda tekrardan saldırı oldu diye gündeme getirilecek mi? Bunu da göreceğiz ama getirilirse de Mattis'in bu açıklamaları da muhtemelen anımsatılacaktır. Evet. Evet, Amerika-Rusya ilişkileri şimdi 16-18 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı var. Öncesinde Batı ile Rusya ilişkilerine dair raporlar çıkıyor. Özellikle Avrupa ile Rusya arasında gerilimin arttığı, savaş çıkma ihtimalinden bahseden bir rapor da konuldu. Sergey Lavrov Münih Konferansı vesilesiyle Rusya Dışişleri Bakanı Normandiya Dörtlüsü'nün bakanlar toplantısına katılacak. Ukrayna tabii Avrupa bağlamında Rusya ilişkilerinde, Batı ilişkilerinde kritik nokta ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu. Hal böyleyken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Moskova'da Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nde yine Batı ile ilişkilerinin normalleşmesini umdukları, iş ilişkileri konusunda iyimser oldukları, aklı selimin galip gelmesini arzu ettiği gibi beyanatları var. Eski Amerikan Başkanı George W. Bush konuşmuş Abu Dhabi'de Milken Institute'un bir konferansında. Rusya'yı Amerika'da başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlamış. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyetler Birliği'nin hakimiyetini yeniden tesis etmek istediğini iddia etmiş. Soğuk Savaş'ı kazanmışlardı. Sovyetler hakimiyet mi kurmuş tezini şimdi Amerikalılar ortaya atıyorlar diye elbette sormak gerekiyor. Bush diğer yandan da Putin'i parlak bir taktikçi diye nitelendirmiş. Şimdi artık Sovyetlerin üstünlüğü yeniden tesis edileceği, yani Sovyetler üstün müydü diye tekrardan. Tabii bu arada Bush'un zeka meselesi de çok tartışılmıştı Amerikan medyasında. Bu saptamalara da açıkçası bu tartışmalar yansımış diye görüyoruz. Evet. Suriye cephesinde Suriye ordusunun Hama'daki IŞİD cebini temizlediği bir kısım orada kalanların da yine İdlib'e aktığı yolunda haberler var. Amerikan yönetimi Deir ez-Zor'da Suriye ordusu ve Arap aşiretlerinden de oluşan müttefiklerini vurma gerekçelerini kendilerinin desteklediği ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine saldırı girişimi olarak sundu ve buna Rusya'dan onay aldığını öne sürdü. Amerikalı sözcü Albay Ryan Dillon yapmış bu açıklamayı. Rusya bunu yalanlıyor. Amerika'nın Suriye'nin ekonomik varlıklarının o bölge petrol ve doğalgaz bölgesi, tarım arazileri, barajlar bulunuyor. Ve Amerikan destekli güçler orayı tümüyle gasp etmiş vaziyette Rusya'nın bakış açısına göre. Dolayısıyla Rusya'da bu tarz saldırılarla Amerika'nın hiçbir uluslararası yasaya uymayarak Suriye'deki askeri varlığını güçlendirmeye çalıştığı ve bu varlıklar üzerinde hak iddiasında bulunduğu görüşünü dile getiriyor. Amerikalılar 100 askerin öldürüldüğünü öne sürmüşlerdi. Rusya ise 25 milisin yaralandığını, olay sırasında Rus askerleri bulunmadığını söyledi. Maria Zaharova, Rus Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamaları var. IŞİD'in gizlenmesini sağlayacak şekilde bir güvenlik bölgesinin tesis edildiği Amerika tarafından bölgeye, onu söyledi. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir meydan okuma dedi. Tabii ki bir uluslararası hukukta ülkenize saldırıldığı zaman, ülkenizde ya da yasa dışı bir varlık bulunuyorsa ona yönelik hamlede bulunma, harekete geçme hakkınız baki. Bu manada da Suriye'nin oradaki enerji kaynaklarını yeniden denetimi altına almanın hakkı olduğu sonucunu çıkartmak mümkün. Uluslararası yasa en azından böyle, ama Amerika tarafından her zamanki gibi ihlal ediliyor. Rusya'nın bakış açısı bu. Kimyasal silah yalanlarından da bahsetmiş Zaharova ve Amerikalı yetkililerin sorumluluğu Rusya'ya atacak şekilde davrandığını, bunu kinaye olarak nitelendirebileceklerini söylemiş. Yanlış bilgiler, teyit edilmemiş bilgiler yaymakla suçlamış. BM daimi temsilcisi Vasilina Benzia da Amerika'nın hiçbir zaman Suriye davet edilmediğini söylemiş. Ne zaman çözüm yolunda ilerleme kaydedilse zaten böyle agresif tutumlar alınıyor denilmiş. Suriye'yi bölmek için gerilimi azaltma bölgelerinde ihtilafları tetiklemekle suçladıklarını belirtelim. Evet. Rus uçağının düşürülmesi, Su-25 uçağının daha sonra Heyet Tahrir-i Şam üstlenmişti bunu. Öncesinde de Ceyş el-Nasr gibi Türkiye destekli bir takım grupların üstlenmesi de söz konusu olmuştu. Şimdi Roman Filipov Rusya'ya götürüldü. Cenazesi bugün 30 bin kişinin katıldığı veda töreniyle ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu dahil üst düzey isimlerin katıldığı törenle gömüldü. Bu olay tartışılıyor tabii Rusya medyasında nasıl oldu diye. Ve Suriye'deki gelişmeleri Suriye'deki Donbas diye Ovaya gazetanın verdiğini belirtelim. Yine Türkiye ile ilgili tartışmalar var. Bu pilotun öldürülmesi vakasının bir komplonun parçası olup olmadığı yolunda iddialar yer almış durumda. Diğer yandan Türkiye'nin İdlib operasyonu konusunda Rusya Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurgulayan açıklamalar yapıyor. En son Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov yaptı bu açıklamayı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Büyükelçisi Yerhov'la görüştüğünü aktaralım. Ve Afrin operasyonunun devam ettiğini aktaralım. Yine 21. gününde TSK'nın açıklaması var. 1062 terör hedefi vuruldu diye YPG'nin de insan hakları, sivillerin haklarıyla daha ilgili iddiaları var. Çok sayıda yaralı olması nedeniyle ilaç stoğunun bitmek üzere olduğu, hastanenin acil ilaç yardımına ihtiyaç duyduğu vurguları var. Önümüzdeki hafta Amerikan yetkilileri Ankara'da olacaklar. Savunma Bakanı James Mattis, Manbij konusunda Türkiye'nin baskılarının devam ettiğini ve Nurettin Canikli ile bir araya geleceklerini söyledi. Yine buraya McMaster'ın gelmesi bekleniyor Türkiye'ye. Tillerson'ın gelmesi bekleniyor önümüzdeki hafta. Manbij'e yürümek istiyor Ankara, ancak dün de size aktarmıştım, Amerikalı komutanlar Manbij'i ziyaret ettiler en son ve adeta meydan okudular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Erdoğan ise Hasan Ruhani ile görüştü, İran Cumhurbaşkanı ile. Böyle karışık gelişmeler var. Orta Doğu'dan başlıklar: Mısır ordusu büyük bir terörle mücadele operasyonu başlatmış Sina Yarımadası'nda. İsrail Ürdün'e elçi atamış vaziyette. Sudan Türkiye ile askeri üs meselesini görüşmedikleri, bu turizm meselesi önemli olduğu kendileri için vurgulamışlar. Amerika'dan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Rob Porter'ın kadına şiddet ithamları üzerine istifa ettiği gibi aktarımların ardından çok az vaktim kaldığı için daha hızlı geçiyorum. Türkiye-AB ilişkilerinde bir Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen karar var ki Türkiye'de insan haklarının durumu başlıklı bu kararda darbe girişimi, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle OHAL'in meşru muhalefeti ve ifade ve basın özgürlüğünü daha da bastırmak amacıyla kullanıldığı saptamaları yapıldı. Keyfi tutuklamalara derhal son verilmesi istendi. Özellikle Afrin operasyonu sebebiyetiyle barış isteyenleri hedef alan Kati Piri ile ilgili, Kati Piri üzerinden gerilim var. Türkiye raportörü Ankara kınadı, kararı yok hükmünde saydı. Bekir Bozdağ da Kati Piri, AP temsilcisinin raportörünü kendisiyle görüşmeye geldiğinde kabul etmediğini aktardı Türkiye televizyonlarından. Efendim, şimdi bunun dışında dünyada Güney Kore'de olimpiyatların başlaması Kuzey-Güney barışı için bir umut tarihi an diyelim. Kim Jong-un'un uçağı indi. Kız kardeşi Kim Yo-jong katılıyor. Buz hokeyi heyeti Pyeongchang kış olimpiyatlarında aynı bayrak altında yarışacaklar. Aynı bayrak altında yürüdüler. 25 Şubat pazar gününe kadar sürecek olimpiyat oyunları. 22 Kuzey Koreli sporcu var. Bakalım olimpiyatlardan barış çıkacak mı? Şimdi bir ara verelim. Joanna Wang'den Wild World'u dinleyelim. Az sonra Hüsnü Mali ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. I hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things done bad out there. Get by just from a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. 'Cause I never wanna see you a sad girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. I hope you make a lot of nice friends out there. Just remember there's a lot of bad and beware. Ooh, baby, baby, it's
I'll always remember you like a child girl. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by, just wanna smile.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Hüsnü Mahalli var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum.
Hüsnü abicim, şimdi şunu şöyle başlamak istiyorum. Sen bölgeyi çok iyi bilen analistsin, uzmansın, gazeteci yazarsın. Suriye ordusunun tam da müttefikleriyle birlikte el üstünlüğü elde ettiği ve Amerikan yönetimi liderliğindeki cephenin kaybetmekte, yitirmekte olanlar cephesinde yer aldığı bir dönemde 2018'in başıyla birlikte sahada daha giderek kaotik bir durum tablo ortaya çıktı. Kim kiminle ittifak halinde, kim kimi vuruyor, niye vuruyor, ajandalar her şey birbirine girmiş vaziyette. En son Amerikan uçakları Suriye ordusunu Deir ez-Zor'da vurdular. Kürtler Afrin'de sıkıştı. Öbür bölgelerde Amerika ile stratejik ortaklık içerisindeler. Rus uçağı yine düşürüldü. Nedir gördüğünüz manzara?
Ya tabii manzara bir sefer iki tane şeye bağlı. Niyete bağlı. Bütün stratejik bakış açılarını ya da işte sahadaki askeri hareketli, sen de söylediğin gibi ittifakları falan hepsini bir tarafa bırak. Burada iki tane temel kavram var. Birincisi Amerikalıların tabii. Yani Amerikalılar ne yapmak istiyor Fırat'ın doğusunda? Aha. Yani Aynel Arap Kobani'den işte Suriye-Irak sınırına kadar olan bölgede, yaklaşık olarak biliyorsunuz 600 kilometre civarında o bölge, Türkiye sınırı itibariyle söylüyorum. Orada Amerikalılar, yani tamam kardeşim PYD'ye verdik, işte gerekçe tabii o zaman için söylüyorum, İTİB'i yok ettik, öldürdük, kestik, biçtik. Şimdi derminle vallahi çıkmak istemiyorum, canım çıkmak istemiyorum modunda beyefendiler. Birincisi bu. Yani Amerikalılar gerçekten bu mantıkla davranıyorsa o zaman şey farklı. Yani karşı tarafların, yani bu tabii başta Türkiye olmak üzere, önünü söylüyorum. Çünkü oradaki risk öncelikli olarak Türkiye'yi, tabii ki Suriye'yi ilgilendiriyor. Yani devlet olarak, çünkü Suriye'nin bir parçasıdır orası. Ama ikinci şey, tehlike, hedef tehlike, o da Türkiye. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin kendi konumu. Yani Türkiye işte Afrin'i bahane ederek girdi. Ondan önce biliyorsunuz işte IŞİD'le savaş meselesinde Ağustos 2016'da Cerablus'tan girdi. Azaz'a kadar, Elbab'a kadar. Orada yerleşti. Orada sanki o bölgenin tümü Türkiye'nin bir parçası gibi şu anda davranılıyor. Geçen de bakan, biliyorsunuz İçişleri Bakanı diye kaymakamımız var orada.
Evet.
Jandarma komutanımız var orada falan, orayı yönetiyorlar. Buradaki ikinci şey de Türkiye'nin niyetiyle ilgili. Yani nasıl ki Fırat'ın doğusunda Amerika'nın niyetiyle ilgili konuşuyorduk, burada da Türkiye'nin niyetiyle. Türkiye yani ne yapmak istiyor Fırat'ın doğusundan, Cerablus'tan Afrin'e kadar? Diyelim ki aldı Afrin. Diyelim. Ne olacak? Yani PYD'yi sürdük oradan. Bir yerlere attık. Halep'e gitti. Yine tehlike. Yani nasıl ki şimdi Afrin'den tehlike oluşturuyorsa, bundan sonra nereye giderse orada da tehlike oluşturacak. Eğer Fırat'ın batısını konuşuyorsak tabii.
Evet.
Dolayısıyla bunun sonu yok. Eğer o anlamda. Burada bir daha söylüyorum, devreye şey girecek. Niyet. Nasıl ki orada Amerika'nın niyetini sorguladık, burada da Türkiye'nin niyetini sorgulamak durumundayız. Eğer hep konuşuluyoruz ki özellikle emekli generaller, bugün örneğin Halk TV'den Haldun Wallmaster, yanlış hatırlamıyorsam yanlış söyledim.
McMaster.
Yani o şey paşa çok enteresan bir şey söyledi. Yani bu Türkiye diyor, o oraya gidip kalacaksa Amerikalılar da zaten orada Türkiye'yi bahane ederek kalır diyor Fırat'ın doğusunda. O zaman neyi konuşacağız? Ya o zaman farklı bir şey söylemem.
O zaman toprak bütünlüğü söylemlerinin hiçbir manası yok demektir yani.
Hem birincisi bu, ikincisi o zaman Astana'nın, Soçi'nin ya da benzeri anlaşmaların anlamı ne kaldı? Yani buna Rusya izin mi verecek? Veriyorsa o zaman Rusya'yı soru sormamız lazım.
Evet.
İran asla izin vermez. Yani İran ve Irak tabii, ikisini de söyleyeyim.
Evet.
Asla soru kabul etmez. O zaman onların tepkisini beklememiz lazım.
Peki burada Türkiye manevra yapıyor olamaz mı? Şimdi haftaya Amerikalılar geliyor. Tillerson gelecek işte. McMaster gelecek.
Ya, manevra işte. Yaptıklarını ben hani şey tabii o askeri kavramlar.
Ya manevra şimdi, derken yani şimdi hani daha bir Rusya. Tamam,
anladım ne demek.
Aha.
O anlamda ben de zaten yanıt veriyorum. Türkiye, yani sen bir sefer yazdın, konuştun. Hı-hı. Biz de konuştuk, yazdık, anlattık. Yani 2011 sonrasında Türkiye'nin Suriye politikası başından beri yanlış. Şimdi yanlışın üzerine yanlış, yanlışın üzerine yanlış, yanında yanlış, arkası yanlış, sonu yanlış. Bundan sonrası da yanlış. Yani şu anda yanlış yaptığı için bu yanlış devam edecek. Yani yanlışı yanlışla örtmeye kalktığın zaman yanlış katlanarak büyüyor. Şimdi evet. Türkiye'nin konumu bu. Yani Afrin'miş, yok bilmem orada PYD varmış, orada Membiç vardır, orada bilmem. Tamam, diyelim ki Türkiye bunları aldı, hepsini aldı. Membiç'i de aldı, Afrin'i de aldı. Şimdi Cerablus, Azaz, Elbap, işte bildiğimiz bütün o bölge, yani Fırat'ın batısının tümünü aldı. Diyelim ki çekildi, diyelim. Türk ordusu orada. Kime devrediyor orayı? Kendi söylemiyle söylüyorum. Üso ve şöyle birlikte hareket eden 20-30 tane küçük grup var. Onların kim olduğunu herkes bilir zaten. Şimdi peki Suriye Devleti atıyorum önümüzdeki yıl, 2 yıl sonra gelse dese ki kardeşim hadi USO yalla bakalım çekil buradan ya da teslim et silahlarını. O zaman Suriye Devleti ile USO ve USO benzeri işte onlarca ruh hastası gruplar arasında kavga çıkacak. Yani savaş. Türkiye yine devam edecek Suriye desteğine. O yine döndü paşa.
Hı hı.
Yani onun için ben Türkiye'nin şu andaki konumunun tümünü yanlış buluyorum. Tümünü.
Evet.
Ve riskin giderek katlandığını ve o anlamda da biraz hani huzursuz ve temsiz bir psikolojiyi devamlı itiraf edeyim.
Evet. Peki burada Amerikalılarla karşı karşıya gelme noktasında da bir sıkıntı var şimdi. Habire
yok.
Cumhurbaşkanı şimdi, ama şöyle düşün. Cumhurbaşkanı sürekli Membiç'e gideceğiz diyor. Çok kararlı. Yani boş söylüyor ya da dolu söylüyor. Aynen. Ama biz Amerikalı komutanları gördük. Dün yayınladılar üstelik. Bir de bir meydan okuma. Yani şöyle bir şey. O kadar acayip ki bize ne sizin Cumhurbaşkanınızdan mesajı gibi bir şey bu. Hadi gelin bakalım, bizim işimiz savaşmak. Şimdi hani Rusya burada mı bir açık görüyor acaba? Yani gerçekten Amerika Türkiye'yle karşı karşıya, Türkiye Amerika'yla karşı karşıya gelebilir mi?
Ben o şekilde bakmıyorum. Yani senin de başkasının da baktığı açıdan da bakmıyorum. Ben orada bir Amerikalıların oyun oynadığını düşünüyorum. Er ya da geç Amerikalılar oradan çekilecek. Membiç'ten çekileceğini düşünüyorum. Membiç'ten çekileceğini düşünüyorum. Orada da Türk tarafına işte bak işte al sen büyük zafer kazandın Membiç'te gel buyur falan moduna sokmak istiyorlar. Oyun oynuyorlar bence. İşte demin de söylediğim gibi Membiç'ten Cerablus'tan aralarında 35 kilometre var. Oradan da Elbap 42 kilometre aşağıya güneybatıya. Elbap'tan işte Çobanbey'e, Errai dedikleri bölgeye, oradan işte Azaz'a falan. O bölgenin tümünü böylece Türkiye ve USO ile birlikte Türkiye kontrol altına aldı.
Bir bölüşüm var. Bölüşüm oluyor diyorsunuz yani burada.
Evet. Yani bence öyle bir tezgah içinde Amerikalılar. Ya Türkiye'yi oyuna getiriyorlar, öyle düşünüyorum. Ya da hani Türkiye USO'dan vazgeçmediği sürece, yani şimdi öyle gözüküyor çünkü. Hem USO'dan vazgeçmiyor, hem Sayın Cumhurbaşkanı 2'de 1 işte Esad'a aman haber ya yandım Allah işte bildiğimiz şeyler.
Evet.
Şimdi eğer Suriye'nin birliğinden söz ediyorsam O zaman Suriye'yle birlikte hareket edeceksin. Konuşmak değil. Konuşmak farklı bir şey. Birlikte hareket edeceksin. Yani fiili ortak komuta merkezi kuracaksın. PYD'ye düşman kabul ediyorsan, iki Amerika'ya düşman kabul ediyorsan, Amerikan varlığına yani Suriye'lik varlığına, işte Nusra'ya, İdlib'deki Nusra'ya falan gibi bir hikayeyle. Bu Ankara'nın böyle bir mod içinde olduğunu ben düşünmüyorum.
Evet. Ankara bir şekilde Amerikan stratejisiyle uyumlu bir biçimde hareket ediyor.
Evet, isteyerek ya da istemeyerek, dolaylı dolaysız.
Dolaylı dolaysız. Onu bilemez.
Yani biliyorum da söyleyemem.
Evet, anladım. Anladım. Peki şimdi burada ama bir de Rusya'nın çektiği bir sınır var. Şimdi tabii herkes tartışıyor bunu. Rusya uluslararası kurallar doğrultusunda oynamaya gayret gösteriyor. Soçi'ye taşıyıp siyasi masayı kurmaya çalışıyor. Bir yandan sahada da saldırıya uğradığı zaman misliyle karşılık veriyor. Kendisi gidip saldırmıyor ama bir yere. Amerika ile çok açık bir tutum farklılığını görüyoruz. Uluslararası yasal çerçeveyi dikkate almak bağlamında ama biz bu tarz coğrafyalarda o yasal çerçevenin nasıl delindiğini de bildiğimiz için bir yandan da Rusya'nın sabrının sınırlarını merak ediyoruz. Şimdi orada Rus ordusu da önemli bir güç Suriye'de. Rusya'nın durumunu nasıl değerlendiriyorsun sen?
Ben yani Rusya'nın şu anda Suriye politikasında yani Ankara ile barıştıktan sonra 2006 uçak meselesinden sonra söylüyorum. Daha çok Ankara ile birlikte hareket etmeyi planlıyor. Fakat Ankara Rusya ile birlikte hareket etmeyi planlamıyor. Klasik Türkiye dış politikasının bir uzantısı olarak Rusya güvenilir bir şey değil, bir ülke değil. Bu 600 yıldır, 500 yıldır yani 1500-1600 yıldan 1600'lü yıllardan bu yana tabii. O birinci savaşından. Şimdi dolayısıyla eğer ABD Türkiye'ye şöyle ballı kaymaklı bir sofra ikram etse Ankara'nın hemen iki günde ABD çizgisine gireceğini düşünüyorum ben açıkçası onu söyleyeyim. Dolayısıyla Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkisinde yok işte doğalgaz, nükleer, santrallar, yok domates, yok hıyar, yok turizm, yok bildiğimiz hikayeler. Tabii ki bir devlet olarak onları Putin gözünde bulunduruyor.
Tabii.
Ama eğer Suriye bağlamında konuşacaksak sabrını yani Putin için söylüyorum da Rusya için söylüyorum sabrını son noktasına kadar dayanmak istiyor.
Evet.
Türkiye açısından. Yani Türkiye ne yaptı? Yani örneğin işte geçen iki ay önce biliyorsun Suriye ordusu İdlib'e giriyordu. Türkiye karşı çıktı. Durdurdu.
Evet.
Hatta bırak Şam'da yani Guta'da, Doğu Guta'da dediğimiz hikayede orada da bile karşı çıktı Türkiye.
Evet.
Şimdi bunları tek gidiyor. En son biliyorsun o düşen uçak meselesi.
Evet.
Daha önce yine Hmeymim hava üstüne yani Rus üstüne dronlardan işte atılan bir şeyler, füzeler. Bunların hepsinin Türkiye'nin dostlarının tırnak içinde olduğu bölgelerden yapıldığını biliyor ama Ruslar. Yani ister IŞİD olsun, ister Ahrar-ı-Şam olsun, ister bilmem. Onun için son çizgisine kadar bekliyor diye düşünüyorum Putin. Ama Arap medyasında çok ciddi eleştiriliyor Putin Suriye politikası açısından. Yani hatta bugün Lübnan'da bir gazetede önemli bir şey arkadaşımız diyor ki anlamadık bu ne biçim müttefik diyor. İsrail geliyor vuruyor Suriye'ye diyor sesini çıkarmıyor diyor. Türkler geliyor vuruyor diyor sesini çıkarmıyor diyor. Amerikalılar işte dünkü olay için gelip vuruyor diyor sesini çıkarmıyor diyor. Bu ne biçim müttefik falan diyor. Böyle ağır bir şey içinde şu anda Rusya. Ben aslında biraz da bu eleştirilerin biraz haklı olduğunu düşünüyorum.
Peki. Bir de çok az bir vaktim kaldı. 2 dakikam var ama İran'ın Suriye'deki objektiflerinin değişmesi olasılığı var mı? İran'ın varlığı da öyle bir de sunuluyor ki bir tabii Şii Hilali söylemlerini biliyoruz. Biz sanki böyle 100.000 savaşçı Suriye'yi işgal etmiş vaziyette falan gibi böyle resimler de görüyoruz. Kimyasal silah kullanımı, İran'ın buradan sürülmesi gibi hedefleri Amerikalılar, kimyasal silah iddiaları, İran'ın sürmesi hedeflerini dile getiriyorlar. Buna nasıl bakmak lazım? İran Suriye'de bir güç mü gerçekten? Bir şeyleri değiştirebilecek bir güç mü?
Önce bir şey söyleyeyim. Yani ben bu günlük haberlerin, yani işte şu şudur, bu budur, o gitti, bu geldi filan haberlerin bakılması gereken stratejik açının fantazileri diye bakarım ben. Hı-hı. Yani o bu gitti, o geldi, şu aldı, bu oldu, bunlar beni ilgilendirmez. Stratejik açıdan bakıldığında İran asla ya bunu yani bir milyon da milyon değil, milyar da trilyon kez söyleyebilirim. Asla vazgeçmez Suriye'den. Bu mümkün değil yani. Bunun hiç kimse hesabını, kitabını mümkün yapıyorsa yanlış yapıyor. Bir. Evet. İkincisi, Çin Hilal kavramı çok aparca. Tıpkı işte Türkler efendim ta Akdeniz'e açılacak bilmem ne gibi. O da bana göre çok aparca bir şey. İkincisi bir. Üçüncüsü, Suriye ve Türkiye, affedersin Suriye ile İran, yani Suriye halkı, sen biliyorsun Suriye halkını. Suriye halkı asla ideolojik olarak, yaşam biçimi olarak İran'la yan yana değil. Yani,
evet.
Layık, işte biliyorsun sen Suriye halkını. Evet. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü, kardeşim yani sonuçta seni ölümüne desteklemiş İran. Suriye açısından söylüyorum. Bunun da bir bedeli var. Yani dostluk anlamında söylüyorum. Karşılıklı savunma, karşılıklı işbirliği, karşılıklı bölgesel politikalar. Karşılıklı bölgesel politika. Bunlar tabii ki Suriye ve İran arasında var. Ama İran şöyle bir şey var. Bir sen de biliyorsun bunu. Sakin davranır. İran hiçbir evet. zaman ben bildiğim gibi 45 yıldır gazeteciyim. Ben İran'dan böyle hemen evet. günlük sandık bir tepki hayatımda görmedim.
Evet.
Ya o adamlar sakin.
Toparlarsın Hüsnü abicim.
Evet yani bu dolayısıyla İran'la ilgili aha. herhangi bir yorum yapılmasına gerek. Yok. İran
evet. Evet. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Hüsnü Mahalli'ye. Eksene katkılarından dolayı çok teşekkürler, sağ olasın. Evet, şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar, Duvar internet sitesi yazarı, Telebir televizyonu yorumcularından uzun yıllar Şam'da görev yapmış Musa Özurlu var. Hoş geldin yayınımıza Musa.
Merhaba, iyi yayınlar.
Şimdi size şunu sorarak başlamak istiyorum. Amerikan yönetiminin en son Deir ez-Zor bölgesinde Suriye ordusu ve müttefik güçlerini oradaki aşiretler, Suriye ordusuyla hareket eden aşiretleri hedef alması tartışılıyor. Amerika'nın Suriye üzerindeki niyetleri tartışılıyor. Amerika-Rusya ilişkilerinde gerilim olduğu anlaşılıyor. Şimdi burada Suriye demokratik güçlerinin savunması gerekçesi ortaya koyuyor Amerikan yönetimi. Bu ne anlama, nasıl okumak gerekiyor bölgede Suriye Kürtleriyle farklı işbirliği geliştirme çabaları varken ve bölgedeki aşiret güçlerine baktığımız zaman onların da bir kısmının Amerika ile birlikte hareket etmediklerini görüyoruz. Bu Amerikan açıklamasını ve son saldırısını nasıl yorumlamak gerekiyor?
Amerika Birleşik Devletleri Suriye süreci içerisinde birçok aslında grupla işbirliği yapmayı denedi. Yani bu Eid Donat ünlü başlığıyla bildiğimiz bir takım faaliyetler içerisinde de oldu. Ancak bu güne kadar bu işbirliği yapmaya çalıştığı örgütlerden herhangi bir fayda gelmeyeceğini pratikte de gördü ve daha sonrasında da Suriye Kürtlerinin de aynı zamanda bir uluslararası dayanak aradığı bir dönemde ve hatta Amerika ile temasları da dahil olmak üzere yaptıkları temaslarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye içerisinde işbirliği yapabilecek tek güç olarak SDD veya daha eğer şeyini söyleyecek olursak YPG kaldı ve bu uzun bir zamandır da devam ediyor ve aynı zamanda bir müesseseleşme içerisinde devam ediyor. Ve şu anda eğer Orta Doğu geneline bakacak olursak Amerika'nın nüfuz alanı olarak kullanabildiği yegane yer Suriye'nin kuzey doğusu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir yandan hem Türk genel başlığı altında ele alabileceğimiz Suriye Kürtlerini hem de bir coğrafik bölge olarak Suriye'nin o bölgesini kaybetmek istemiyor. Bu nedenle böyle bir kararlılık gösterdi. Bundan sonra da muhtemelen birçok şeyi göze alacağını gösteriyor bu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla bu son saldırı, yani Suriye ordusunun yapmış olduğu saldırı, tabii oradaki işte bir takım aşiretlerle birlikte hareket ederek yaptığı bu saldırı ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu bu cevap bunu gösteriyor. Daha önceden hatırlayalım, bir açıklaması vardı zaten Amerikan askeri yetkililerinin Fırat'ın artık doğal bir sınır olduğunu ifade etmişlerdir. Ve NYPG'nin ya da SDG'nin bu Fırat'ın batısına ya da güneyine geçmesine ne de Suriye ordusunun bunun tam tersini yapmasına izin vereceklerini ifade etmişti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri şu anda Suriye içerisinde kendi bölgesini kararlaştırmış gibi görünüyor. Bunun ötesinde de bu bölgeyi artık koruyacağının da kararlılığını gösteriyor. Tabii bundan sonra ne gibi hani gelişmeler yaşanır?
İşte evet, orada
Rusya faktörü var.
Evet, Rusya faktörü var. Bir de oradaki bir takım aşiretlerin Şaytat aşireti var bildiğim kadarıyla. Öne çıkan yine evet. Onlardan da yaralananlar olmuş. Burası sıkışmış bir bölge nihayetinde. Eskiden Akdeniz'e ulaşma temalı vurgular vardı ama o gerçek olmadı Türkiye nedeniyle. Bir yandan da evet. Türkiye yönetimiyle önümüzdeki hafta görüşmeler olacak ama Türkiye Amerikan stratejisine mi yakın, Rusya'ya mı yakın, o da bir belirsizlik içeriyor. Şimdi tabii Suriye'nin içerisinde, sen Suriye'yi de çok iyi bilen bir isimsin. Suriye'nin kuzeydoğusundaki aşiretler IŞİD'le de birlikte hareket ettiler ama saf da değiştirebiliyorlar. Oradaki tablo ne kadar sürdürülebilir bir tablo Amerika Birleşik Devletleri için?
Çok uzun vadeyi eğer düşünecek olursak sürdürülemeyecek bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Yani işte tabii daha önceden hani klasik şey örneği veriliyor. İşte Lübnan'daki barış gücüne yönelik Hizbullah'ın eylemi örneği veriliyor. Bu geçerli olabilir. Yani buna benzer bir takım eylemler olabilir. Ama bunun ötesinde bir sürdürülebilirlik anlamında Kürtlerin ve oradaki aşiretlerin Suriye yönetimiyle daima pazarlığı devam edecek. Dolayısıyla aşiretlerin mesela bu Şeytat aşiretinin aslında hepsi karşıtı değildi. Daha önce yönetim karşıtı değildi. Fakat bir kısmı aynı zamanda IŞİD'de de hareket etti ve sonrasında da özellikle bazı ileri gelenler bundan geri adım attılar ve Suriye yönetimiyle anlaştılar. Birçok aşiret için geçerli bu. Dolayısıyla orada bir homojen yapı yok. Yani bir işte hani meşhur haritadaki o sarı bölge olarak gösterilen bölgelerin hepsinde Kürtler ve çoğunluk olarak ve aynı zamanda tam hakim olarak bulunuyor değiller. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri için bunu sürdürebilmek çok büyük bir maliyet gerektirecek. Orada işte askerleri olacak, daima olmak zorunda. Çünkü çıktıkları anda zaten birkaç gün içerisinde SDG'nin birçok bölgeyi kaybetmesi kesin gibi. Çünkü çok geniş bir coğrafya ve yeterince güçleri yok. Ve Amerika Birleşik Devletleri sonsuza dek artık orada kalmak zorunda. Eğer bu şu andaki hali hazırdaki durumu devam ettirmek istiyorsa. Dolayısıyla ileriki dönemlerde belki bir anlaşma yoluyla, yani bir şekilde Kürtlerle ilgili herhangi bir hak elde edimi ya da şu andaki durumun korunması veya yeni anayasada yapılacak herhangi bir jestle birlikte belki gücünü çok azaltacak. Herhangi bir sorun çıkmadan tırnak içinde çıkacak oradan. Ama eğer öyle olmazsa bir de Amerikan askerlerini de oradaki Amerikan üstlüklerini de bir takım eylemler bekliyor kesinlikle ve bu Amerika için Irak'taki savaş sonrasından çok daha zor bir süreci başlatabilir. Dolayısıyla ben çok uzun vadede söylüyorum bunu. Çok da olası görmüyorum Amerika'nın orada kalabilmesini.
Peki tabii oradaki ekonomik varlıkları ele geçirme hesapları da öne çıkıyor. Burada da aynı şekilde son operasyonun doğal olarak Suriye hükümetinin kendi egemenlik bütünlüğü, toprak bütünlüğü, egemenlik hakları içerisinde o bölgedeki enerji kaynaklarına yönelik hamlesinin de sonucu olduğu anlaşılıyor. Burada tabii uluslararası hukuk çok işlemiyor ama şunu sormak istiyorum. Aynı şekilde Batı'nın da ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin de kimyasal silah söylemleri, söylentileri demek lazım. Sürekli gündeme getirdiğini gördük biz. Son bir ay içerisinde özellikle çok yoğunlaştı. Fakat Savunma Bakanı James Mattis de çıkıp sonunda bırakalım 2017 Nisan'ındaki Han Şeyhun vakasını, ta 2013'te Doğu Guta'da Suriye hükümetinin kimyasal saldırı kullandığını dair ellerinde kanıt olmadığını söyledi. Sadece bir takım yardım grupları ve diğerlerinden sağlanmış bilgilerden bahsetti. Bu Amerika'nın kendi açıklamalarıyla da tümüyle zıt. O zaman saldırıları meşrulaştırmak için kullandıkları şeylerin hiçbir kanıta dayanmadığı anlaşılıyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Çünkü şöyle bir beklenti var, şu açıdan soruyorum. Bundan sonra Suriye topraklarında saldırganlığı sürdürmek için yeni kimyasal silah sahnelemeleri yapılması bekleniyordu. Hala da bekleniyor ama bir yandan da Matisse'in de bu sözleri çıktı ortaya. Ne demek lazım buna?
Evet. Bu çok garip. Yani ben kendi adıma bunu bu ironiyi çözebilmiş değilim. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden evet bu yapılıyor. Yani işte Obama döneminde o şey yani 2013'te yani mesafede
evet.
Şey oldu, Doğru saldırısı Kuta. Oldu. Doğu Kuta'da. Onun öncesinde de birçok yerde oldu ve Amerika Birleşik Devletleri bir anda böyle bir söylem gerçekleşti, şey yaptı, geliştirdi. Ve devamında da olmadı. Yani gerçek olmadı. Bir iddialar ortaya çıktı. Fakat buna rağmen kendi kamuoyularına, yani Amerikan mesela şeyi medyasının nezdinde ya da Amerikan halkının nezdinde bu ne şekilde yankılanıyor bilmiyorum. Muhtemelen kendi kamuoylarını ikna için yapıyorlar bunu ve sonrasında da unutulup gidiyor. Fakat daha ilginç olanı bu şey, yani kimyasal söyleminin her seferinde sanki ilk defa duyulmuş ya da ilk defa ortaya atılıyor ve ilk defa yalanlanıyormuş gibi şey olması, hani ilgi görmesi. Bu galiba sihirli bir sözcük. Yani uluslararası, hani bu diplomasi artık herhalde bir ülkenin başka
ama,
bir ülkeye
evet.
Saldırısının bir sinyali gibi, saldıracak olmasının bir sinyali gibi görülüyor.
Evet.
Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden her seferinde böyle bir şeyi evet duyuyor.
Evet, tabii burada şöyle bir şey de var, yani Amerikan ve Batı kamuoyunda rejim değişikliği ajandasının herhalde tamamen bitmediğine yorumlamak gerekiyor son açıklamaları.
Evet, eğer o açıdan bakacaksak doğru, bu hiçbir zaman için bitmedi ve hiçbir zaman için de bitmeyecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ikili bir ajandası, iki başlığı var. Bir tanesi evet Suriye yönetimiyle mücadele, ikincisi de kendi alanını tahsil etme. Yani o işte biraz önce ilk başta bahsettiğimiz o coğrafya içerisinde kendi alanını tahsil etme. Yani bir yandan onu yapıyor ama diğer yandan da müttefiklerinin bir takım şeyleri var, kaygıları var. İşte İsrail'in bir takım kaygıları var, Suudi Arabistan'ın hala bir takım kaygıları var. Geçen gün işte New York Times'ta galiba bir haber çıkmış şey için. Yani Suudi Arabistan'ın işte yeni bir hamlenin finansörü olacağına dair bir takım iddialar. Yani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama hala gerçekten de Beşar Esad şu anda bir başlık olarak, zaman zaman gündem olarak geriye düşse de bir başlık olarak evet Batı için Suriye'de duruyor ve bir şekilde bu şeyde, yani yapmış oldukları bu mücadelede için bu tarafını da devam ettiriyorlar ve dolayısıyla evet bir taraftan tabii aynı zamanda Esad artık hem bir taraftan işte Rusya tarafından savunulan ama bu ülkeler nezdinde Rusya'ya karşı bir baskı unsuru olarak da öne çıkıyor. Yani her seferinde mesela Rusya'yla bir mücadele şeyi doğduğunda, karşı karşıya gelindiğinde Esad niye öne sürülüyor Putin'e karşı? Dolayısıyla evet bu kimyasal işte ve buna benzer bir takım söylemler aynı zamanda ajandanın diğer şeyinin, diğer başlığının da sürdüğünü gösteriyor ve Amerika Birleşik Devletleri bundan geri adım atacak gibi de görünmüyor.
Hı hı.
Ha, bu Türkiye için de geçerli, her ne kadar işte Amerika'yla sorun yaşıyorsa, Türkiye için de geçerli, Suriye Arabistan için de geçerli, İsrail için de hala geçerli bir durum. Dolayısıyla evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir şeyi söylemi işte zaman zaman dile getirmesi, hem bir taraftan diplomatik baskı açısından hem de bir taraftan gerçekten de Esad'ı istemediklerini gösteriyor tabii.
Evet, peki son olarak bir iki dakikam daha var zannedersem. Türkiye'nin son dönemde tabii nasıl politikalara yöneleceğini herkes merak ediyor. Fakat İran'la da temaslar hızlandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmeleri yapıldı. Yeni bir ikinci Soçi'nin İstanbul'da düzenlenmesi var. Astana üçlüsü çerçevesi altında. Ama Türkiye-İran ilişkileri de bu halkanın hassas bir boyutunu oluşturuyor. Bu temaslarını hızlanan Türkiye-İran diplomasinin hızlanmasını nasıl yorumlamak lazım?
Yani iki ülkenin de artık birbirine ihtiyacı var. Sonuçta ikisi de bölgenin kendine göre gücü olan büyük ülkeleri ve ikisinin hem farklı boyutlarda bir şeyi var, ajandaları var. Farklı rakipleri var, farklı mücadele alanları var ama aynı zamanda tabii buluştukları yerler de var. Bu buluştukları yerler itibariyle diplomasi daha çok yürüyor bu üçlü arasında. Ve tabii İran Türkiye'den sadece bahsedecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki bölge politikaları ne Türkiye'nin ne de İran'ın işine geliyor. İki ülkeyi de son derece rahatsız ediyor. İkincisi tabii Suriye içerisindeki başlıklarda mesela ayrıldıkları birçok nokta var başta Esad olmak üzere. Ama bunun yanında işte bir yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bir faaliyeti olarak görülen işte bir Kürt meselesi var. Bu da iki ülkeyi birleştiriyor. Dolayısıyla iki ülke bu açıdan belki ikisine de en az zararı verecek. Yani asgari müşterekte buluşmak üzere evet yakınlaşmış bulunuyorlar. Bu tabii hani ne kadar mesela Suriye konusunda işte İran'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir işte uyarı var. Yani operasyonun hani bitirilmesi evet. Açısından. Ama İran'ın bir yandan böyle açıklamalar yapıp diğer yandan işte temasları sürdürebildiğini de görebiliyoruz. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Benim tahminim şu, iki ülkenin şu anda birbirine ihtiyacı var ve asgari müşterekte evet buluşabiliyorlar. Ve muhtemelen de bu işbirliği bir süre daha böyle devam edecek. Yani çok anormal bir durum ortaya çıkmakta.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Musa Özürlü'ye değerli yorumları için.
Kolay gelsin.
Evet, bugün iki farklı görüş toplamaya çalıştık. Salı günü biraz sağlık meseleleri yüzünden yokluğum söz konusu olmuştu. Onu telafi etmeye çalıştık. Hem Hüsnü Mahalli ile konuştuk, hem Musa Özuru ile konuştuk. Suriye sahasındaki son sıcak gelişmeleri anlamaya çalıştık. Leningrad Cowboys'dan Those Were The Days ile veda edelim. Haftaya pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Life we choose, we fight and never lose. But we were young and so true.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.